Ayrım 21.
2. Miatları dolmuştur. Feyzoğlu'nu ve onu izleyenleri yanıltan 27 Mayıs olabilir mi? Hele bir düşünün. 27 Mayıs, Türk liberallerinin sistemle bütün uysallıklarına rağmen çok da iyi geçinemeyecekleri anlaşılınca eski İnönücü bürokratlar için parlak umutlar uyandırmış oluyor. Öyle ya, İnönü diktesi komünist düşmanlığında McCarthy canavarlarından aşağı kalmazdı. Amerika'nın istediği ne, bu değil mi? Batıcılık, alafrangalık, Müslüman düşmanlığına varan bağnaz bir laiklik, müttefiklerimizin pekala hoşuna gider, ekonomi de uysallaşır. Menderes ya da Demirel'in hırçınlıklarına düşmezsen, al sana helalinden bir iktidar. 12 Mart, Feyzoğlu takımının hesaplarını aslında pek de yanlış yapmadıklarını kanıtlamıştır ama, sadece dış dinamik yönünden, iç dinamik yönünden yandılar. Kerem'in arpa tarlası gibi. O günleri hatırlıyorum. Demirel 2'de 1 CKP boyalı Melen iktidarına bindiriyor. Ecevit CHP içinde henüz umutlarını taşıdığı sol tabana dayanarak verip veriştiriyordu. Gerçekte ülkenin iki büyük partisinin son bürokrat çılgınlığına karşı çıkması demekti bu. CGP'nin ödeyeceği bir fatura olacaktı elbet. O faturayı 1973 seçimlerinde Feyzoğlu'nun eline veriverdiler. O gün bugün tarifsiz kederler içindedir. Daha önce bir yerlerde yazmış olabilirim. Onun ve yaşıtı politikacıların yanılgısı acaba Mustafa Kemal'in yaptığı devrimden sonra ortaya çıkacak rejimle kurduğu parti arasında tam bir özdeşlik aramadığını bir türlü anlayamamış olmaları mıdır? Bunlar sanırlar ki Atatürk bir demokrasi kurmak istemiş. Bunun temellerini atmıştır. Demokrasiler burjuva yönetimleri olduğuna göre bu rejim bir burjuva rejimi, bu parti bir burjuva partisi olacaktır. Düşünmedikleri de galiba şu, Mustafa Kemal demokratik bir devrim yaptığı için elbette rejimin bir burjuva rejiminden farksız olacağını ama bir burjuva rejiminde bulunacak çeşitli partilerden bazılarının basbayağı solda en azından radikal bir çizgide bulunması lazım geldiğini gözden ırak tutmuyordu. Müdafaa ve hukuk cemiyetini partiye dönüştürürken Türkiye'de emek, misak-ı millisini uygulayacak bir halk cephesi gerçekleştirir gibi davranmıştır. Demek ki o gerçekte devrimiyle demokratik bir çığır açıyor, bu açtığı çığırda partisiyle devrimci, dönüşümcü, halkçı, devletçi, anti-emperyalist anlamında milliyetçi, laik ve atılımcı bir yerde duruyordu. Bu ilkeler sonradan İnönü diktasına gerekçe oluşturmuştur. Bugün bile çoğu sağcılar kendilerini Atatürkçü ilan ederken aynı yanılgıya düşmekte, Kemal Paşa'nın devrim ilkelerine İnönü'nün verdiği anlamları tekrarlayarak tavırlarını Atatürkçü ilan edip sağda ve son derece kötü bir yerde durabilmektedirler. Son derece kötü bir yerde işim, bugün nedense işbirlikçi demek istemediğimden unutulmasın ki emperyalist sistemle işbirliği yapan sultandı. Ve Kemal Paşa bu sultana karşı ayaklanmıştı. Şimdi sen emperyalizmle işbirliği ederek, efendim? Bütün bu konuştuklarımızın ışığında CGP'ye ve Feyzoğlu'na baktınız mı, miadlarının dolduğuna hükmetmemiz zor olmasa gerek. Yine de Feyzoğlu'nun davranışından bazı anlamlar çıkarılamaz mı? Çıkarılabilir elbet. Ama o ve partisi 1970 ve 71'deki kadar bile esamesi okunmaz bir durumdadır. Savunduğu ve saygınlığı elden bırakmamakla övündüğü Atatürkçülük, belki bir elinde İnönü, öteki elinde Amerikan bayrağı olan bazı gazetecilere tatlı ve güzel gelebilir ama ne gerçekten Atatürkçülüktür ne de Türkiye'nin bugünkü koşulları altında en İnönücü bürokratlara bile elverişli gelir yanı kalmıştır. Çünkü bürokratlar artık o bürokratlar değil. Küçük burjuvaziye hızla proletaryaya kayıp sosyalistlerin safına katılıyor, ya palazlanıp liberallerin aralarında kendini hak sananlar varsa onlar da zaten Ecevit'in arkasındalar. Gerçekte onun da Mustafa Kemal'in savunduğu türden anti-emperyalist bir halkçılığı ve devletçiliği partisine temel yapmadığını gördükleri gün ipi kıracaklardır. Şaka maka, burun pazarı gerçekten geçti Feyzi Bey. 25 Eylül 1978. Sınıf bilinci dediğin. 1. Enayiliğin alemi yok. Bunlar Orta Doğulu, üniversiteye bu yıl başlamışlar. İşin güzeli beni görmeye 12 Mart öncesinde tanıdığım yine Orta Doğulu ağabeyleriyle gelmeleri. O günlerde o delikanlılar boykot, işgal, müsaademe, vur kır derken hedefi büyütüp kadroları duman edecek bir diktaya gerekçe olmaya doğru gidiyor. Bense gerek yazdıklarımla gerek konuştuklarımla aklım sıra bunu önlemeye çalışıyordum. Bu kez gariptir, önce gençlerin heyecanlı, biraz da tutkusal konuşmasına o vaktiyle benim sabırla cevaplar vermeye çalıştığım ağabeyleri karşı çıktılar. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Sonra çocuklara şunu sordum. Ortalığın karışmasından şimdi kim yararlanır? Birden Sarı Mustafa'yı hatırlıyorum, o eski sosyalist militanı. Piposunun gerisinde dalar gider, ara sıra birden toparlanarak der ki, ''Yeni bir durum yaratılmak istendi mi? Soracaksın. Bu kimin işine yarar?'' Cevabını da ben verdim. Herhalde sosyalistler değil. Sosyalist sol, 12 Mart badiresinden yaralı, dağılmış, üzgün ve ezik çıkmıştır. Görece uygulanan bir demokrasi ortamında yeniden örgütlenmekte, daha çok fikir düzeyinde yayın çabalarını sürdürmekte, ufak ufak belki işçi kesiminde etkili olmaktadır. Yeni bir kargaşalık, bütün bu olanakların ortadan kaldırılması demek olmayacak mıdır onun için? Şu halde sosyalist sol bakımından tansiyonu yükseltmekte değil, düşürmekte fayda var. Oysa, izin var mı? 17 Ocak 1975'te Ulus'ta çıkmış bir yazımdan kısa bir bölüm aktarayım. Yazının başlığı aynen şudur. İş adamları 12 Mart istiyor. Aktaracağım bölümde iş adamlarının tutumunu anlatan şu satırlar. Önce bir kere şu taban fiyatlarının yüksek tutulmasına dehşetli içerliyorlar. Olur muymuş canım? Durup dururken talebi kışkırtıyor, enflasyonu kamçılıyormuşuz. Onun için taban fiyatları sabit tutulacak, en iyisi budur. Sonra kafalarını bozan bir başka şey şu toplu sözleşme sistemi. Kardeşim, işçilerin hakkını kimse yemek istemiyormuş ama iki yılda bir böyle anasının nikahı zamlarla bu işin sonu gelir miymiş? İşçi ücretlerinde de bir sabitlik sağlanabilse ülkenin ekonomisi şıp diye yoluna girecek. Doğal olarak Grey Mrev gibi yıkıcı bozguncu takımının başvurduğu çarelere de yasal bir önleme yolu bulunmalı. Sonra şu kredi sorunu. İş adamı dediğin kredi alır, işini krediyle görür. Onlar yıllardır buna alışmışlar. Şimdi kredi kesmeye kalkışmanın alemi var mı? Bol bol kredi verilecek beylere. Milletin kesesinden iş görecekler. Kendi keselerini şişirecekler. Ha, az kalsın unutuyorduk. Değil mi ki sanayileşme gibi kahırlı ve rizikolu bir külfetin altına giriyor bu fukaralar? Bunlara özendirmek gerek. Artık vergi iadesi mi olur, ihracat primi mi olur, ne olursa, bir üst grubu bulunacak, nazik bedenlerini ve değerli keselerini sıkıntıya sokmadan zengin olmaları sağlanacak. İş çevrelerinin 12 Mart isteğine nereden hükmetmişim dersiniz? Şuradan. Çünkü taban fiyatlarının ve işçi ücretlerinin dondurulması, grevlerin ertelenmesi, özel sektöre bol kredi çıkarılması, 1968'den 1972'ye kadar 10,5 milyarlık projeye teşvik kredisi verilmiş, 1972'de 9 ayda 27 milyarlık projeye. Hadsiz hesapsız özendirme, isteklendirme tedbirlerinin alınması ve uygulanması ancak 12 Mart'ı izleyen o karanlık, o yürekler acısı günlerde Erim, Melen benzeri hükümetlerce gerçekleştirilmiştir. O yazıyı yazdığım sırada iş adamları ve sanayiciler toplanmışlardı, o isteklerini sıralamışlardı. Şu günlerde işverenler sendikası yine topladı para babalarını bir araya. Baktım söyledikleri üç aşağı beş yukarı aynı şeyler. Yalnız bu kere mülkiyet hürriyet demektir. Hür teşebbüs yok edilmek isteniyor gibi daha baskın bir soğuk savaş ağzı kullanılıyor. Acaba neden diye düşündüm. Nedeni var mı canım? İşçi sınıfındaki elle tutulabilir bilinçlenme ve sola kaymayı görmüyor musunuz? Onlar Türk işe katlanamazken işçiler diske kaymakta. Üstelik Türk işi de sola sürüklemektedir. Koç, işçiler fabrikaları biz işletiriz derlerse kim kalkar da fabrika kurar demiş. Kaygılarının nereden geldiğini bundan güzel anlatan cümle mi olur? Peki bunu önlemenin çaresi? 12 Mart'a benzer bir şey olabilir değil mi? Bunun için de gerekçe lazım birader. Durup dururken, üstelik Kıbrıs yüzünden milletin gözü dışarıya dönmüşken, baskı rejimine gidemezsin ki. Hiç olmazsa ortalık biraz karışmalı. Çocuklar birbirini filan vurmalı. Sağda solda çetecilik alıp yürümeli ki onlar da. Bilmem anlatabildim mi eski lahanaların nefasetini? Akıllı sol önce elindekini korumayı bilir. Hele gücü daha fazlasına yetmezse Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak gereğini hesaplar. Türkiye koşulları içinde şiddet hareketlerini çağıran eylemlerin ilericiliğe yarayacağına ne demokratik sol inanmaktadır ne sosyalist sol. Bunun içinde suçüstü saldırganlık çokluk sağcı ve solcu teröristlerin üzerinde kalıyor. Onların kimin çıkarlarına hizmet ettiklerini zaten biliyoruz. Kendileri bilmiyorlarsa yazdıklarımı lütfen bir de akıl gözüyle okusunlar. Enayiliğin alemi yok. 7 Mayıs 1975. 2. Niyetleri kötüdür. Haberi okuyunca aklıma bir şeytanlık geldi. Kendi kendime dedim ki, yahu bunların içinden kaç tanesi Bilderberg toplantısına katılmıştı? Onu bir saymalıydı ki gazetecilik tam olsun. Türk sanayi ve ticaret burjuvazisinin en kalın temsilcileri İstanbul'da bu lüks otele kapanıp Allah ne verdiyse 2 günlük bir gizli toplantı yapıyorlar. Gündem de kral gündem hani. Hangi siyasal partinin destekleneceğinden tutun da Türkiye'de sosyalizmin nasıl önleneceğine kadar her şey var. Dedim ya, mübarek sanki Bilderberg. Fakat ben bu izzetli özel sektör temsilcilerine müteşekkir olmalıyım. Körün taşı üstüne basıp durduğum bir noktayı öylesine altını çize çize belirtmişler ki neredeyse kerametime inanacağım. Daha geçen gündü değil mi? O iş adamlarının 12 Mart istediklerini belirten yazımı size aktardığım. Şu yeni ve gizli toplantıda alınan kararlara bir göz atınca herhalde o yazımı okuduğunuzda içinizde herhangi bir kuşku kaldıysa ondan da kurtulacaksınız. Maşallah, gizlisiz saklısız açık açık anlatmışlar kararlarını. Haydi bir göz atalım. Önce sanayide çalışma barışının kurulmasını istiyorlar. Fabrikalara işçilerin el koyması lafı acele kaldırılmalı. Grevler önlenmeliymiş. Grevlerin nasıl önlenebileceği malum. Öteki lafın kaldırılmasına örnek gösterebilecekler mi? Zira bazılarında işçilerin yönetime katılması kapitalist demokrasinin icabı gereği sayılmaya bile başlandı. Sonra efendim, sendikalar çoğalmış, fazlasıyla çoğalmış hem de. Hele aralarındaki rekabet huzursuzluk nedeni olmakta, bu yüzden de çalışma barışı kurulamamaktaymış. Verim de düşüyormuş elbet. Gerçekte demek istedikleri şu: kardeşim, disk midir nedir sosyalist bir konfederasyon var. Tek milişçiyi mıknatıs gibi çekiyor. Bunun bir çaresine bakın. Daha sonra asıl büyük felaketten yakınılıyor: toplu sözleşme sistemi. Özel sektörün temsilcilerine bakılırsa 5 dönemden beri yapılan toplu sözleşmelerle işçi ücretleri geçinme endekslerinin çok üstüne çıkmış. İşçi ücretlerinin artırılmasına artık engel olunmalıymış. Sadece 12 Mart sonrası döneminde toplu sözleşmelerin yasaklandığını hatırlatmama acizane izin verir misiniz? Emek mi, sermaye mi tartışması bitmeliymiş. Zira sosyalizmi körüklemekteymiş bu. Batı'da bitmiş üstelik. Sizin bittiğinden haberiniz oldu mu? Öyleyse anlaşılan onca sosyalist ve komünist partisi neyin tartışmasını yapıyorlar acaba? Anayasamızın kabul ettiği ekonomik rejim liberal kapitalizm, siyasal rejim ise özgürlükçü demokrasiymiş. Oysa emek sermayeye oranla daha çok korunuyormuş, bunu kaldırmalıymış. Özel sektörün açık göz temsilcileri anayasanın Türkiye'yi sosyal bir devlet olarak tanımladığını neyi unutuyorlar acaba? Sosyal devlet demek, demirel kadar olsun insanda izan olursa refahı tabana yaymayı istemek değil mi? O da elbet emeğin korunmasıyla olacak. Hem Türkiye'de siyasal rejim madem ki özgürlükçü demokrasiymiş, sosyalizmin körüklenmesinden niye korkuyorlarmış bakalım? Türkiye'de ücretin başı boşmuş da kar sıkı kayıtlar altındaymış. Olur muymuş canım bunca haksızlık? İşçi grevi ne kadar rahatlıkla kullanabiliyorsa, işveren de lockout'ı öyle kullanabilmeli, işçinin anasını ağlatabilmeliymiş. Şu son 2 iddianın anayasayı kökünden değiştirmek anlamına geldiğini bilmiyorlar mı? Sosyal devlet kavramını kökünden yıkmak arzusunda olduklarını belirttiklerinin farkına varmıyorlar mı sanırsınız? Toplantının birinci maddesinde bazı iş adamları özel sektöre bağlılığıyla tanınmış partilerin tutulmasını savunuyorlardı. Özellikle İzmir grubu, özel sektöre saygı duyan, onunla iyi ilişkilerde bulunan partinin AP olduğunu ima ediyordu. İzmir grubuna karşı Ertuğrul Soysal ve Can Kıraç'ın CHP'nin de özel sektöre saygı duyan, iş adamları ile ilişkilerini zedelemeyen bir parti olduğu yolunda konuşmalar yaptığı görüldü. Gördünüz mü bak, Ecevit'in Bilderberg toplantısına gittiği ne kadar iyi olmuş. Efendim, CHP'nin görüşünü yalnız yabancı para babalarına değil, yerlilerine de bir güzel anlatmış. Hatta onları inandırmış. CHP'den bize zarar gelmez diyorlar. Yorum gerekir mi? Efendim, yukarıdaki satırları yazıp bitirdikten sonra BBC'den haberleri dinliyordum. Duydum ki faşist Franco rejimi 30 bilmem kaç yıllık mücadeleden yenik çıkarak İspanyol işçilerine kısıtlı da olsa grev hakkını tanımış. Opus Dei denilen yarı dinsel, yarı kapitalist örgütün acımasız baskısına rağmen İspanyol işçileri bu işi başardıklarına göre bizim hızlı sanayicilerin ne denli hayal kurdukları besbelli oluyor değil mi? Faşist İspanya işçilere grev hakkı tanırken bizim kapitalistler hani ise özgürlükçü demokrasi olalım ama işçilere de yüz vermeyelim diyorlar. Olmayacak iştir. Keyfiyet dikkatlerine arz olunur. 17 Mayıs 1975. 3. Dediğine bakma, yaptığına bak. Bilmez değilsin ya birader. Bütün solcular gibi ara sıra benim de iktisatçılık damarım tutar. Artık bir merak, bir merak. O ara burnumu iktisat kitaplarından kaldırmaz olurum. Anlar anlamaz iktisat ajanslarının haberlerini, borsa hareketlerini izlerim. Son günlerde üzerinize afiyet yine iktisada sardırdım. Elime gazetelerden geçirdiğim bazı ekonomi haberlerini aklım sıra hem okuyor hem de iyi kötü değerlendirmeler yapıyorum. Radyo açık kalmamış mı? Düşünün artık durumumu. Gözlerin önündeki satırları kovalarken kulaklarım ister istemez ajans haberlerinden parçalar işitiyor. Tam bilmem hangi yatırımın rakamlarını kestireceğim sırada milliyetçiliğinden kan damlayan yetkililerden birinin demeci. Ülkemiz şer kuvvetlerinin tahribatına açıktır. Uluslararası komploların tehdidi altındayız. Geleceğimizi korumak ve kurtarmak için kökü dışarıda her türlü teşvikin, tahrikin karşısına dikilmeli, benliğimizi korumak için elimizden geleni ardımıza koymamalıyız. Kulaklarımdan içeriye doğru, ben bu vatan pervane söyle ve sindire durayım. Gözlerimin önündeki ekonomi haberi şu. Gübre açığının varlığı ve mevcut fiyatlandırma sisteminde kârın garantilenmiş olması gübre üretimine özel kesimin de ilgi duymasına yol açmaktadır. İlgi duyanların arasında İstanbul'daki Tekven Holding de bulunmaktadır. Tekven Holding, Amerikan Agrico firması ile işbirliği yaparak yıllık 350 bin ton kapasiteli bir yatırım projesi hazırlayıp yabancı sermaye izni için başvurmuştur. Kompoze gübre üretimini amaçlayan bir yatırım projesinde Amerikan Agrico şirketinin sermaye payı %30 olarak saptanmıştır. Canım şimdi sırası mı gübrenin mübrenin, şu milliyetçi bakanı dinliyordum ne güzel. Türk milletinin ve yurdunun atalarından miras olarak devraldığı geleneksel kültürünü, Müslüman geçmişinin ona kattığı iman gücünü koruyarak, gerek milli eğitimimizde, gerekse TRT'nin yayınlarında meydana getirilmiş tahribatı tamir etmemiz ancak mümkün olabilecek, böylelikle yabancı ve zararlı etkilere karşı milli varlığımızın korunması. Nokta nokta. Tesadüf bu ya, tam o sırada gözlerimin önünde bir başka haber. Sermayesinin büyük çoğunluğu Amerikan Goodyear Rubber Company'ye ait olan Goodyear şirketi, milliyetçi cephe hükümetine başvurarak daha önce reddedilen genişleme isteğini yenilemiştir. Yeni hükümette bakanlıklar arası kurul üyesi olan Milli Savunma Bakanı Melen ise yabancı sermaye başvurmalarında resmi merci olan Ticaret Bakanlığı'na bir yazı yazarak Goodyear'ın yabancı sermaye isteğinin kabul edilmesini istemiştir. Fakat arkasını okumak ne mümkün? Radyodaki spiker bu kez başka bir yetkilinin ilkinden hiç de aşağı kalmayan dumanı tüter bir söylevine geçti. Hande ise kulaklarımı oyuyor. Televizyon ve radyoyu Moskova'nın sesi haline getiren TRT Genel Müdürü, milliyetçi cephenin milliyetçi hükümeti tarafından görevinden alınmıştır. Böylelikle aylardır Türk milletine ona yabancı düşünce ve fikirleri aktaran bir tesat yuvası nokta nokta. Hay Allah! Yahu kendi evimizde doğru dürüst bir ekonomi haberi değerlendirmesi yapamayacak mıyız? Başlarım şimdi radyosundan da televizyonundan da. Ha, nerede kalmıştı sahi? Demirel Başkanlığında MC hükümeti kurulduktan sonra Amerikan Ford şirketi ile Sabancı Holding ve Zirai Donatım Kurumu'nun ortaklaşa geliştirdikleri ve zamanında gerçekleştiremedikleri için yabancı sermaye izni iptal edilen traktör yapım projesinin yenilendiği öğrenilmiştir. Sabancı Holding, Ticaret Bakanlığı'na başvurarak yabancı sermaye izninin iptal edilmesine itiraz etmiş, yenilemesini istemiştir. Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla iki firmaya traktör yapmak üzere yabancı sermaye izni verilmiştir. Bunlardan birincisi TOE şirketinin International Harvester firması ile yıllık 12 bin kapasiteli yabancı sermaye ortaklığıdır. Diğeri ise Uzel firmasının Massey Ferguson firması ile 20 bin kapasiteli traktör yapım projesidir. Bırak şimdi traktörü filan iki gözüm. Radyoya kulak ver, radyoya bak. Elinoğlu ne milliyetçilikler döktürüyor. Milletin bütünlüğüne, yurdun bölünmezliğine kastetmiş bozguncular, milliyetçilerin imanı ve vatanseverlikleri karşısında münhezim olmaya mahkumdurlar. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu toprakları... Neyse, karım içeride çalıştığımı hatırlayıp radyoyu susturdu. Kulağımda zınk dedi. Garip şey, tam o anda elimde tuttuğum haber neydi dersiniz? Devlet Planlama Teşkilatı, Demirel Hükümeti'ne verdiği bir raporda, yurdumuzda yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara bekletilmeksizin izin verilmesini önermiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir yetkili, yabancı sermaye yatırımlarının teşvik yoluna gidileceğini söylemiş, yabancı sermayeye yatırım olanağı vermezsek, yabancı sermayeyi çeşitli şekillerde tedirgin edersek sıkıntısını biz çekeriz, demiştir. Hani eski bir söz vardır, hocanın yaptığına bakma, dediğine bak derler ya. Şu günlerde galiba bu sözü şöyle çevirmek pek yakışık alacak. Sen sadece hükümetlerin dediğine bakma, yaptığına bak. Gerçekten milliyetçi mi, değil mi, o zaman anlarsın. 18 Mayıs 1975 4. Sınıf bilinci dediğin. Acaba Ecevit'e sınıf ve sınıf mücadelesi gerçeğinden söz ettirmek için onu hep muhalefette mi tutmak lazım?